Ateşten gömlek. Halide Edip adı var.
Ayrım 20.
Çadırın kapısını vurunca kalktı. Gözlerimden kararımı anlamış olduğuna hükmettim. Çünkü hiç konuşmadı. Yegane iskemlesini bana uzattı. Kendisi yatağının üstüne muntazır bir vaziyetle oturdu. Ne yorgun fakat ne kapalı ve muzlim bir yüzü vardı. Hemen kat'i, hatta askeri bir lisanla kendisinden Eskişehir Hastanesi'nde söylediklerinin teyidi için geldiğimi anlattım. O da aynı askeri ve kat'i bir vuzuhla dedi ki, "O günden beri sen ve ben değiştik İhsan. İkimiz de iki dost ve aynı yolu yolcularıyız. Fakat bugün onların mevzu bahis olacağı an geçmiştir." ''Niçin Ayşe?'' dedim. İlk söyledikleri tekrar etti. Başka bir adamı sevip sevmediğini sordum. Yüzü biraz daha karardı. ''Böyle bir zanı tevlit edecek en küçük bir hareketimi gördün mü?'' dedi. Düşündüm. Zahirde bir şey yoktu. Hayır, görmemiştim. Fakat kalbim ısrap ve işkence içindeydi. Haşmet Bey'den bahsetmek için çıldırıyor ve ilk defa olarak şüphemin teyit edilmesinden korkarak susuyordum. ''Son sözüm mü Ayşe?'' dedim. Artık bu bahsi kapayalım İhsan. Ben de Haşmet Bey'in koluna masaj yapmak için köye kadar geleceğim. Yolda eski günleri değil, bundan sonraki harikulade şeyleri konuşarak gideriz. Bir makine gibi kalktım, donmuştum. Fakat artık mukadderatımı öğrenmiştim. O da üniformasını giydi, yürüyerek yola doğrulduk. Karanlıkta hep konuşuyor, hep o anlatıyordu. Fakat benim zihnimde yapacağım şeyi takarrur etmişti. Nasıl söyleyeyim? Bütün bunların arasında haysiyetsiz gönlüm bir mucize bekliyor, hala köye gelinceye kadar fevkalade bir şey olacağına, boynumdaki ipin çözüleceğine kaildim. Yolda birdenbire dedi ki, ''Bu sabah ben seyirin işleri için sana geldim, odana girdim.'' ''Evet.'' ''Seni seven genç kızın resmi meydandaydı. Gördüm.'' ''Evet.'' ''Ah yine kalbim nasıl yandı, sıçradı. Onunla niçin evlenmiyorsun?'' ''Evlenmezsem seni taciz etmemden mi korkuyorsun Ayşe?'' ''Hayır, hayır. Seni temin ederim ki seni hiç rahatsız etmem. Ben eskisi gibi Eskişehir'den evvelki günlerin muti ve sakin bir dostu olurum.'' İçini çekti. ''Zaman her şeyi halleder İhsan.'' ''Onu niçin söyledi bilmiyorum.'' Köyün kapısında büyük bir ateş yanıyordu. Alevlerin gölgesinde karşı karşıya durduk. Birbirimize baktık. Alevlerin aksiyle kıpkızıl görünen gözleri gözlerimi öyle müthiş bir ısrarla aradı ki artık yetişir diye haykırmamak için dudaklarımı ısırdım. Köyün minaresinden İstanbullu olduğuna kani olduğum bir ses hasretle, ısrapla dolu bir yatsı ezanı okuyordu. Alevlerin önünde askerler köye doğru gittiler. Küçülen, kül olan tahta parçaları önünde yine biz iki düşman, iki muamma gibi birbirimizin gözlerinde dolaştık. Ezan uzadı, uzadı ve ikimizin gözlerinden de birdenbire yaşlar boşandı. ''Ağlıyor musun Ayşe? Niçin, niçin?'' diye sordum. Başını salladı. Sönen kıvılcımlarda bileğindeki saate baktı. Sesi birdenbire kavi ve dürüst. ''Geç kaldım. Allah ısmarladı ki İhsan.'' dedi. Köyün sol tarafındaki çadırlara, Haşmet Bey'in karargahına gitti. İhsan bir sigara yaktı. Dışarıda bir horoz ötüyor, birkaç genç tay kişniyordu. Yüzü yine 200 yaşında gibi oldu. ''Ben artık çalışacağım Peyami. Sen uyu kardeşim. Sabah seni halefime teslim eder, alayıma giderim. Beni mutlak beraber alacaksın İhsan.'' Yüzüme bakmadan cevap verdi. ''Peki Peyami, kim bilir sen de belki sırtındaki ateş gömlekten daha sıcak, daha hakim bir ateşe girmek istiyorsun.'' İhsan'la birdenbire birbirimizin boynuna sarıldık. Sonra eski sakin ve asker sesiyle bir daha ''Yat Peyami'' dedi. ''Ben çalışacağım.'' Onun yatağının üstünden onun kağıtları üzerine eğilen genç başına uzun uzun baktım. Buzağlar, atlar, horozlar güneşin ilk kızıl ışığında kendi sesleriyle uyanırken ben bir an dalmışım. Karadağ, 15 Kanuni evvel. Ne kadar gündür bitap yatıyorum. Yaşayan artık bu yarım vücudum değil, kafamdır. Doktorun gözlerinden, tavrından ameliyatın mutlak 2 gün sonra yapılacağını zannediyorum. Şimdi bundan çok korkuyorum. Zannediyorum ki kafamın içini açtıkları gün kalbime de bakacaklar, kalbimin sırrını da okuyacaklar. Sonra bu imansız insanlar divane genç diyecekler. Kafamı, kalbimi alt üst edecekler. İçindeki sevgili dünya, içindeki azap ve gözyaşı dünyası, ateş ve aşk dünyası silinecek. Sonra benden ne kalacak? 2 zavallı kol ve 1 güdük gövde. Belki arkamdaki ateşten gömleği de çıkaracaklar. O zaman etrafımdaki hakiki Adem olacak. Canımı korkunç bir kasırga ile tutuşmuş gibi yakan bu kızıl gömlek sırtından çıktığı gün, o aziz dünyanın izleri kafamdan silindiği gün, onlar hakikaten ölecek, bana hayal gelen köyün küçük mezarlığı sevgilileri gömülmüş birer toprak mezarı olacak. Nasıl olur? Dumanlar savrulunca ateşin ortasında Yağız atıyla şaha kalkan o genç, güzel kumandan, Sakarya'nın ulu dağlarını yeşil gözleriyle delip İzmir'e bakan İzmir kızı. Onun siyah kirpikleri arasında yeşil ateş nasıl söner? Kızıl dudaklarındaki sıcak kan nasıl donar? Ve benim zavallı sakat vücudum bu geçmiş hülyaların kalp kasırgalarının mezar ve türbesi olmaktan nasıl kalır? O gün müthiş bir soğuk var. Ellerim buz gibi. Yarım bacaklarım mütemadiyen donuyor. Karadağ'ın içimizden, içimizin ateşinden geçen sert rüzgarı bugün hastanede esiyor. Fakat öyle içimde bir Karadağ taassürü var ki, orada gözlerini kapayıp siyah kayaların gölgelerinde uyuyanlara gıpta ediyorum. Bugün son Karadağ gününü tekrar yaşayacağım. Bunu ta başından başlayacağım ve bir anını kaçırmayacağım. Sonra kafamda bir bıçak hayatımı ören bu altın telleri belki kesecek. İhsan alayını teslim aldı. Ben de emir zabit oldum. Yüzü artık hiç gülmüyor. Gökçepınar'da kalbinin çelik örtülerini kaldıran adama hiç benzemiyor. Her an askerler arasında, arka sırtların sarı hattı balalarları üzerinde ayırdığı küçük acemi kıtaların talimiyle kendi uğraşıyor. Gözümün önünde işte haki küçük asker hayalleri. Arkalarında mavi ufuk, kollarını sallayarak gidip geliyorlar. Birdenbire avcıya yayılıyorlar. Aralarında bir onbaşı gibi kumandan görünüyor. İhsan geceleri de sabaha kadar meşgul. Bizim küçük çadırda bir makine gibi telaşsız ve sert emirler veriyor. Ona bakarken içimde ağlamaya benzer bir tebessüm hasıl oluyor. Ona teneke asker diye bağırmak istiyorum. Hani Anderson'ın masalında bir oyuncak teneke asker vardır. Masanın üstündeki oyuncak kıza aşık olur. Bacağı yoktur. Fakat tavrı pek asker ve kendisi mert bir oyuncaktır. Bir gün hizmetçi kız onu kaza ile sobaya atıyor. Çıkardıkları vakit teneke vücudunu küçük kalp şeklinde buluyorlar. İhsan'ı ona benzetiyorum. O da şu seyyardaki yeşil gözlü kıza aşık. Onu karşıki dağdaki ateşe atacaklar. O da eriyecek ve kalp şeklinde, acı bir kalp şeklinde toprağa düşecek. Ah sevgili çelik asker. O gün öğleden sonra karar verdim. Ayşe'ye gideceğim. Eminim ki o da İhsan'ı seviyor. Kabil mi bir sene geçmeden İzdivaç Vadini geri alsın? Onlar köyün sönen ateşleri önünde ayrılırken ağlamamışlar mı? Bu bir yanlışlık. İhsan'dan Ayşe'yi ziyaret için izin isterken sesimde bir ehemmiyet, belki de esrarengiz bir ima vardı. Fakat onun yüzü hiç değişmedi. Kapanık ve meşgul, adeta resmi bir sesle, ''Bir saat izniniz var.'' dedi ve hemen yanına emir almak için gelen dev vücutlu süvari çavuş ile meşgul oldu. Seyyar'ın olduğu vadiye inen meyli aşarken etrafta dalgalanan başaklara Ayşe'ye söyleyeceklerimi anlatıyorum. O kadar ateşin ve sıcak şeyler söylüyorum ki, o kadar mustarip ve bedbaht bir insan, onun sevdasıyla ölen bir ihsan tasvir ediyorum ki, tahayyül ettiğim acıklı şeylerle kendim de ağlamaya başlıyorum. Mutlak Ayşe de bir çocuk gibi ağlayacak. Bana ihsanla kalplerini ve ellerini birleştirmek için yalvaracak. Sonra ben de... Yok, kalbim fazla atıyor. Bu hayali burada kesmek lazım. Akşam oluyor. Vadide çadırlar yine yandı. Siyah insan halkaları ortasında yine alevler oynuyor. Zannediyorum ki gözlerimden kaçan başak dalgaları tamamen karanlığa girmeden bana tuhaf bir şey söylediler. O zaman gülüyorum. Longfellow'un bir masalını söylüyorlar. Bu ne kadar acayip bir masal. Sahne Amerika'nın ilk muazzam vahşeti. İşte Sakarya Vadisi'nin ıssız, işlenmemiş sarı beyabanları, siyah dağlıkları gibi bir yer. İlk gidenlerden sarı kağıt yığınları arasında yaşayan mahcup ve genç bir katip var. Onun mehip vücutlu, kalbi altından, kolları çelikten silah ve kuvvet adamı olan kocaman bir dostu var. Ne nefis ne muazzam bir insan. İkisi de aynı güzel kadını seviyorlar. Fakat mutlak o diyarda kadınlar silah ve tabiat adamını severler. Belki de her yerde öyledir. Bunun için katip biliyor ve güzel kadının yanında bir kedi kadar bile sesini çıkaramıyor. Bir taraftan kavi kudretli dostu da yavaş yavaş hüküm ve nüfuzunu aldığı vahşi tabiattan fazla kadının güzel gözlerinden korkuyor. O da sevgilinin yanında dilsiz ve korkaktır. Dostuna kağıtlar arasında oturan çelimsiz gence diyor ki, ''Sen git, aşkımı sevgiliye söyle. Sen kitaplar ve kağıtların dilinden anlıyorsun. Yanık şeyler söyle, beni istesin.'' Ve genç, benim gibi daire ve kağıt adamı, sevgiliye gidiyor. bir yanardağ gibi feveran ediyor. Tıpkı benim başak dalgalarını söylediğim gibi mukavemet edilmez bir kalp hikayesi anlatıyor. Güzel kadın güzel gözlerinde müpem tebessümle onun ta kalbine bakıyor. Kendin için söyle diyor. Ben ne hain ne kötü adamım. Bunu orada hatırlıyorum. Ayşe çadırının loş kapısından bana kendin için söyle Peyami diyecek gibi geliyor. Kalbim nasıl atıyor? Fakat ben o kadar fena bir adam değilim. Seyyar'ın arkasından bir yere oturuyor, sükunet bulmaya çalışıyorum. 10 sene evvel ben değersiz bir hariciye memuru ruhu taşımayaydım. Şimdi hikayeyi böyle yazmayacaktım. Onun yanında orta yaşlı, ağabeyi tavırlı, sakin ve hissiz amcazade ve dost olacağım. Her zamanki gibi bana itimat edecek ve mutlak ihsana avdet edecek. Çadırın kapısından baktım. İçerisi eter, tentür diyot kokuyor. Çadırın biraz loş derinliğinde, sedyeler üzerinde başlarında takkeleriyle Ayşe'nin hastalarını görüyorum. Kendisi direğin dibinde eli bir askerin başına soğuk su koyuyor. Çadırda başka kimse yok. Bir ses duyuyorum, kesik bir ses. Yunan gidiyor mu bacım? Bu bir sual. Gidiyor Ahmet. Artık 3 gün sonra buralar temizlenmiş olacak. Sen göğsünü bedava deldirmedin ya. Biraz su bacım. Bacağım ufruluyor. Tohtor ne zaman gelecek? Vay anam vay anam. Bu bir feryat. Ah bir ilmon iletemez misin bacım? Bu bir dilek. Senin için ey sancağımız. Ölürüz de vermeyiz. Bu şikayet etmeyenlerin acılarını boşaltışları. Ayşe benimle beraber gelemez misin? Sen misin Peyami? Dur şimdi geliyorum. Mustafa Çavuş biraz hastaların yanına kal. Şimdi çadırın kapısındayız. Ayşe'nin yüzü tamamen esmer ziya ile karışmış, gözlerinin etrafı simsiyah, gözlerinin içi siyah, siyah. Yunanlılar hakikat ricat ediyorlar, değil mi Peyami? Evet Ayşe, yarın Haşmet Bey'in fırkası da Cemal'de mutlak harp edecekler. Mutlak İhsan'ın alayı da harbe gidecek. Sayıklıyor musun Peyami? İhsan'ın nokta noktancı alayı kumandan olduğunu bilmiyor musun? 3 gün evvel gördüm, bir şey söylemedi. Alayın karargahı nerede? İşte şu sırtlarda. Demek üçümüz de yarın İzmir yolunda. Ne garip gülüyor, içim yırtılıyor gibi. Sen kolorduya mal oldun mu Peyami? İhsan'ın emir zabiti oldum. Hayretle gözlerini açıyor. Sen de mi ateşe? Hepiniz pervaneler alayı gibi ateşe koşuyorsunuz. Öyle ya. Bir ben kaldım. İçeriden bir ses. Ah bacım, bacım. Bu Hüseyin Çavuş'un sesi Peyami. Kolundan yaralı. Mutlak alayına dönmek istiyor. Hüseyin Çavuş'a ben Eskişehir'de baktımdı. Bir peritonit geçirdiydi. Bu sefer 9 yaradan aşağı almayacağını söylüyor. Biraz kapanık ve soğuk yüzünde yeni sıcak bir heyecan var. İhsan'ı ateşe girmeden görmek istemez misin? Sakarya Harbi'nin en büyük hususiyeti alay kumandanlarından cennete bir şehit alayı göndermek. Birdenbire arkasını bana çevirdi. Uzaklara bakıyor. Sonra yine dönüyor. Karanlık daha derin. Yüzünü göremiyorum. Sıvalı kolunu uzatıyor. Benim kolum okşuyor. Sen de, Cemal de, o da. Belki Hüseyin Çavuş da. Hepiniz gidiyorsunuz. Bugünlerde insanları yumuşatmak iyi bir şey değil. Bugün ordu İzmir yolunda. Ben de sizinle beraber gelmiyor muyum? Allah'a ısmarladık Peyami. Ben hastalarıma dönüyorum. İhsan'a selam götüreyim mi? Zaferine dua ettiğimi söyle. Gece Ayşe bilmecesinin nasıl halledilmez bir şey olduğunu düşündüm. Gece yarısı İhsan karyolasının üstüne çizmeleri ve mahmuzlarıyla uzandı. Ne kuru ne fena bir soğuk. Dışarıda nöbetçi mütemadiyen dolaşıyor. Ayşe'den bahsedeyim mi? Yüzü hiç cesaret vermiyor. Kalpağını masanın üstüne fırlatmış, elleri başının altında, gözleri çadırının tavanında dolaşıyor. Yarım saat kadar söylemeye cesaret edemedim. Sonra başlamaya karar verdim. Fakat o an İhsan'ın sesini duydum. Sayıklıyor. Bölük ateş, haydi çocuklar, düşman kaçıyor, tepeye, tepeye. Öyle müthiş soluyor ki, elinde tüfeği askerle beraber koşuyor. Bende acayip bir heyecan var. İlk defa büyük ateşe gireceğim. İlk defa askerler gibi ölümün suratına ihtiyari atılan mümtaz sınıftan biri olacağım. Ne Ayşe ne kimse beni artık geri mahlukiyatından addetmeyecek. Gözümü sabahleyin açtığım zaman İhsan'ı çadırın direğine dayanmış kahve içer buldum. Seyyardan atladım. Ortalıkta bir bayram günü hususiyeti var. İnsanları tamamen susturan bir bayram. Toplar gümbür gümbür atılıyor. İhsan beni görünce ilk ve son defa sırıttı. Bekçi baba geldi. Peyami kalk. Dışarıdan bir vızıltı duyuyorum. Yunan tayyareleri var. Alayın yerini keşfetmişler galiba. Allah'ım, korkmaktan korkuyorum. Tayyarelerin kendisinden değil. İhsan çadırın kapısına gidiyor, başını kaldırıyor, yukarıya bakıyor. Gözlerinde uçurtma seyreden bir çocuğun hazzı var. Birkaç cayırt oldu. Öteye beriye birkaç bomba düştü. Kimse aldırmıyor. Neferler ellerinde kovalar gidip geliyorlar. Top sesleri azıyor. Önümüzde 15'likler köpürüyor. Anlıyorum, harp humması başlamıştır. Öyle sessiz ve derin bir hava var ki içimiz bomboş, asabımız yerinde yok. İhsan büyük bir tecessüs içinde. Önümüzdeki sırtlar muharebeyi kapıyor. Öbür tarafta Doğatepe muharebesi var. Vadiden seyyarın etrafındaki haki kümelerden parça parça kıtalar ayrılıp gidiyor. Önümüzdeki sırtların hattı balasına gelmeden biraz duruyor. Sonra kaynaşıyor. Sonra hattı atlayıp kayboluyorlar. O hattan sonra ateş var. Biz de oradan geçeceğiz. Ne zaman? Saniyeler ne kadar uzun, sükut gittikçe ne kadar elimizle tutulur bir cisim gibi sert etrafımızı alıyor. Alay karavanasını bir saat evvel yedi. Karınca gibi hazırlanıyor. 12'de İhsan'ı kumandan Haşmet Bey çağırdı.
Ayrım sonu.